Ayrım 3.
Aynı gün içerisinde bir ölüm ve bir intihar teşebbüsüne ev sahipliği etmiş olan okul kamuflajlı misafirlerini ağırlıyordu. Jandarma erleri çocuklarla şakalaşıyor ama çocuklar gülmüyordu. Yüzbaşı okul müdürünü dinliyormuş gibi yapıyor ama duymuyordu. Nezih iki parmağıyla şakaklarını ovuyor ama başı ağrımıyordu. Derda ağzındaki lokmayı çiğniyor ama yutmuyordu. Revir'in tek sedyesinde yatan Yeşim'se ölmek istiyor ama yaşıyordu. Kararlar verildi, kararlar alındı. Yeşim'le küçük ceset jandarma tarafından ilçeye götürülecek, oradan da ne halleri varsa gidip görmeleri sağlanacaktı. Maddenin hallerinden biri de olağanüstü olandır. Olağanüstü haldeki okulun ağırlık merkezi, boşta kalmış çocuklar nerede toplanıyorsa oraya kayıyordu. Ani vuran dalga ile sallanan bir kayık gibi sağa sola yalpalıyor ve sadece bahçedeki Derda'nın midesi bulanıyordu. Diğerlerinin herhangi bir denge sorunu yoktu. Bu yüzden yere düşen tek çocuk Derda oldu. Denize düşer gibi. Boğulmadı ama dilini yutmasın diye yüzük oyun yatırdılar. Düşmemiş de uzanmış gibi. Kendine geldiğinde Yeşim'in kokusunu aldı. Başını kaldırıp öğretmenini aradı. Ama revir boştu. Ve Derda Yeşim'in kalktığı sedyede yatıyordu. Daha fazla ayakta tutamadı başını. Koydu yastığa. Arada saçları kaldı. Başıyla yastık arasında ezildiler. Ama hiçbir tel sesini çıkarmadı. Çıkarsalar da Derda duyamazdı. Çünkü ağlamaya başlamıştı. Aynı gün içerisinde bir ölüm ve bir intihar teşebbüsüne neden olmuştu. Hınçtan kırışmış göz kapaklarıyla örtülü gözlerinden biri Yeşim'i, diğeri yatırcalı kızı görüyordu. Belki fazladan bir böbreği yoktu Derda'nın ama vicdan ve vicdan azabı sayısı ikiye çıkmıştı. Çift vicdanlı ilk insan olarak tıp tarihine geçebilirdi. Ama bütün bunlar küçük bedenine biraz ağır gelmişti. Bu yüzden sedyeden kalkamıyordu. Beni hapse atacaklar diye mırıldandı. Jandarma her şeyi öğrenecek, sonra da beni hapse atacak. Oysa jandarmadan önce Derda'nın korkması gereken başka bir kurum vardı. Dünyanın en eski kurumu, aile ya da yarısı, anne. Babası yoktu, gitmişti İstanbul'a 12 yıl önce. Annesini hamile bıraktıktan 4 gün sonra bir daha da dönmemişti. Ama en azından insaflı davranmış ve karısını yalnız değil hamile bırakmıştı. Allah'ın, imamın ve iki şahidin huzurunda evlenmişler, dolayısıyla herkes gidince geriye bir de Allah kalmıştı. Onun da kadına yararı ancak hayatının sonunda olacaktı. Çünkü tek duası şuydu: Allah canımı alsa da kurtulsam. Beklediği mucize gerçekleşecek ve Allah onu duyacaktı. Elbette. Ama kadın her şeyin derhal olmasını isteyenlerdendi. Bu yüzden Derda'yı satmak için memelerinin şişmesini beklemeyecekti. Sabrı kalmamıştı. 11 yıl beklemişti. Bu 11 yılın ilk ikisi yok olan kocasının ailesinin yanında, erkek doğuramadığı, her akla geldiğinde küfür yiyerek geçmişti. Gerisi de kızını alıp kaçtığı ilçede öğretmen evini temizleyerek. Kendini yeterince kirletmişti. Kaybedecek tek saniyesi yoktu. Öğretmen evinin 3 katında 2 büklüm kova kovalamaktan, sürte sürte dizlerini paralamaktan ve avuçlarındaki çamaşır suyu çukurlarından bıkmıştı. Yapması gereken köye dönmekti. Bir ev yaptırıp birkaç hayvan almak. Kızın da okumaya niyeti yoktu zaten. Hem okuyacak olsa okulun bahçesinde bayılıp kalır mıydı? Müdür muavini arayıp da gel kızına bir bak der miydi? Minibüsün kaç para olduğunu biliyor muydu o müdür muavini denilen herif? O mu parlatıyordu öğretmen helalarını? O mu öksürüyordu ciğerlerine tuz ruhu çektikçe? Alacaktı kızı okuldan. Vermezlerse de kaçıracaktı. Bir yolunu bulurdu elbet. Sonra da köye giderdi. Aşiret kızıydı ne de olsa. Parası olmasa da Derda vardı. Akraba bir yol gösterirdi. Hem kim istemezdi ki 11 yaşındaki bir masumu? Hele bir ev, birkaç da hayvan parası versinler, geldiği gibi giderdi Derda. Anasını huzura erdirmek için kocaya varırdı. Evlatlık borcu. Saniye abla, başını yasladığı minibüs camından kaldırıp çevresine baktı. Daldığı hayallerden çıkıp şoföre parasını verdi. Dönüşte kızı kucağıma oturturum, bir de ona para veremem diye düşündü okulun kapısından girerken. Yenge, kızım biraz hasta ama korkma, kötü bir şey yok. Seni de buralara kadar getirttik, kusura bakma, ama bir yüzünü görsün de memnun olsun çocuk. Nezih'ti konuşan, sıra Saniye'ye gelmişti. Konuşma sırası da, memnun olma sırası da kendisindeydi artık. Alayım kızımı Muavin Bey, bir hafta bir köye götüreyim. Dinlensin çocuk, iyi eder getiririm sana. Nezih'in aklı Yeşim'deydi. Alışamıyorlar diye düşünüyordu. Bazıları memleketin bu taraflarına alışamıyor. Belliydi zaten diyordu içinden. Geldiğinden beri bir tuhaflık vardı kızda. Deliymiş demek ki. İnsan kendini öldürür mü? Ne diyorsun Muavin Bey? Ha? Kızı diyorum. Bir haftalığına köye götüreyim. Köye mi? Yatırcaya mı? Kapalıymış ama yolu. Yok, kuru dereye götüreceğim. Sıkılmıştı Nezih. Uzatmadı lafı. Aklı Yeşim'deydi. Daha çok da göğüslerinde. Göğüslerine dokunduğu o gecede. Yeşim'in odasına girip başucundaki sandalyeye oturduğu gecede. Bir eliyle kızın ağzına, diğeriyle göğüslerine bastırdığı gecede. Yeşim'in açılan gözlerine "Vurdururum seni, cesedini bulamazlar" diye fısıldadığı gecede. Korkudan donsa da Yeşim'in titremeye devam ettiği gecede. Kızın yüzüne boşaldığı ve "Korkma, sana bir şey yapmayacağım" deyip terk ettiği karanlık odadaydı aklı. Ama gitmişti Yeşim. Kime elleyecekti artık? Kim uslu uslu gidip yüzünü temizleyecek, sonra da hiçbir şey olmamış gibi davranacaktı? Kim Yeşim kadar korkaktı? Son sınıftakiler mi? Yoksa daha küçükler mi? Sonra Nazen'in geçti yanından. Nazen'in ve sarı saçları. Niye olmasın diye düşündü, keyfi yerine geldi. Olur, olur. Al kızı git. Ama bak bir haftayı geçirme. Allah razı olsun Muavin Bey. El öptürmeyi sevmezdi Nezih. Omzundan tutup kaldırdı Saniye'yi. Güzel kadınmış diye düşündü. Bir de çamaşır suyu kokmasa. Derda anlayamamıştı. Bir daha sordu. Bir hafta mı? Koğuştaki dolabından kızın eşyalarını çıkarıp iki torbaya yerleştiren Saniye başını kaldırıp Derda'ya baktı. Muavin Bey o kadar izin verdi. Ama ödevler var. Saniye Derda'nın gözlerine baktı. Dönünce eksiğini tamamlarsın. O zaman haftaya bugün dönüyorum değil mi? Saniye Derda'nın göz bebeklerine baktı. Tabii kızım, ne yapacağız köyde? Ben de o kadar izin aldım zaten. Tutuklanmaktan iyidir diye düşündü Derda. Jandarmanın alıp götürmesinden iyidir. Aklına ders kitapları geldi. Matematikte anlamadığı birkaç kesir konusu vardı. Köyde çalışmak için bol bol zamanı olurdu. Dur, sınıfa gidip kitaplarımı alayım. Bu defa Saniye ne Derda'nın yüzüne baktı ne de konuştu. Sadece kızın attığı her adımda sırtına kırbaç gibi inen uzun saç örgüsüne baktı. Beğenecekler dedi içinden. Sonra da gülümsedi dışından. Sınıfta kimse yoktu. Derda sırasının kapağını açıp kitap ve defterlerini çıkarmaya başladı. Çantasına yerleştirirken çok dikkatli davrandı. Sayfaların uçlarının kıvrılmasından nefret ediyordu. Sıra matematik kitabına geldiğinde sınıfa Nazen'in girdi. Nereye? Annem geldi, köye gidiyoruz dedi Derda. Nazen'inle yalnız kaldığı zamanlarda alnında biriken korku topunun patlayıp bütün bedenine yayılmasına izin vermemek için hızla hareket etti. Ve kitabı çantaya sokarken buruşmasına göz yumdu. Ne zaman döneceksin? Haftaya bugün. Bir gariplik vardı Nazen'inde. Sesinde o her zamanki şiddetten eser yoktu. Oysa genelde konuşarak yumruklardı. Ellerine gerek kalmazdı ama şimdi sadece izliyordu. Sessizce. Derda çantasının şişmiş fermuarını çekmeye çalışıyor, o da izliyordu. 15 yaşındaydı Nazen'in. Başka yerlerde 25 ederdi. Geri geleceksin değil mi? Diye sordu. Derda Nazen'in bu ilgisi karşısında ne diyeceğini bilemiyordu. Korkmadan konuşmayı daha öğrenememişti. Geleceğim tabii. Hem annem dedi bir hafta sonra geleceğim. Çantasını omzuna asıp ilk adımını attı Derda. Ama Nazen'in bir tokat mesafesinde yolunu kesti. Aralarında kalın bir kitap kadar boy farkı vardı. Ve Derda başını tam olarak o kadar kaldırmıştı. Birkaç kalp atışı boyunca Derda Nazen'ini, Nazen'in de Derda gibi giden bütün kızları gördü. Hiçbiri dönmemişti. Hiçbirinin dönmeyeceğinden haberi yoktu. Günü geldiğinde kendisi de gidecekti. Amcasının peşinde çekip gidecek ve okula bir daha dönmeyecekti. Çekip gitmek, çekilip gitmek. Çekildi Nazen'in ve Derda yürüdü. Dönüp el sallasam mı diye düşündü, korktu, yapamadı. Yatırcalı. Dondu Derda, olduğu yerde döndü. Önce bir el gördü. Kalkmış bir el. Nazen'in avucunu gösteriyordu. Buna el sallamak deniyordu. Gülümsedi Derda o gün ilk defa. Belki de o hafta. erimiş karın üzerinde kaymamak için adımlarını kısa atan Derda'nın bacakları ağrımaya başlamış, annesini dinleyen kulakları ise çoktan kızarmıştı. Aldın tabii o kadar kitabı, yürüyemiyorsun şimdi. Kurudere'ye mi gideceğiz? Teyzenlere gideceğiz. Mübarek teyzeni hatırlıyor musun? Ona gideceğiz. Yakıcı soğuk başlarına geçmeden ana yola çıkıp minibüse binmeleri gerekiyordu. Saniye konuşarak ısınanlardandı. Ne olmuş okulda bugün? Bir şeyler diyorlardı da anlamadım. Derda önüne bakıyordu. Elinden gelse yüzünü göğsüne sokacaktı. Utançtan, soğuktan. Bizim köyden bir kız vardı. Yataktan düştü, öldü. Jandarma geldi. Yeşim öğretmen de konuşarak ısınanlar dinlemez. Saniye de çoktan elini kaldırıp yaklaşan minibüsü durdurmak için aptal bir kuş gibi çırpınmaya başlamıştı. Buğulu camlı beyaz kapı açıldığında yüzlerine et sıcaklığı vurdu. Tek basamağa tırmanıp minibüse bindiler. Derda'nın kucağa oturmasına gerek kalmadı çünkü şoför küçük kız için para istemedi. Saniye'nin uzaktan bir akrabasıydı. Hiçbir işe yaramayan, sayıları meçhul akrabalarından biri. Yakalarındaki karlar eriyip enselerinden aktı. 14 yolculu minibüsteki 15 ağızdan çıkan nefesin ılık kokusu uykularını getirdi. Göz kapakları alçaldı ve donmuş kirpikleri çözülüp yumuşadı. En arka koltukta oturan ve annesiyle yaşlı bir adamın arasına sıkışmış olan Derda'nın omuzları başının iki yanına yastık oldu. Küçük kız oturduğu yerde uyudu. Uyudukça da küçüldü. Küçüldükçe de kabus gördü. Uyanana kadar yatırcalı kızın ölü bedenine sarılıp ağladı. Uyanınca da hiçbir şey hatırlamadı. Saniye abla, Kurudere'de indiler.